Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Neden Öldürüldüler? 3. kitap Dipsiz Kuyu. Yazarı Orhan Tüleylioğlu. Türü araştırma. Uğur Mumcu, Araştırmacı Gazetecilik Yayınları. 2. baskı Şubat 2010 Ankara. ISBN nosu 978-975-8084-95-1. Bu kitap 444 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Orta Doğu emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleri ile çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık bir dipsiz kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişiyle Orta Doğu'da kimin eli kimin cebindedir bilinmez. Kim, kimi neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı da yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır, o da bir kısmı. Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 27 Eylül 1992. Sonuç. Uğur Mumcu ailesi Ankaralı olmasına karşın 22 Ağustos 1942'de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kırşehir'de doğdu. Babası Ankara'ya atanınca Ulus'ta Devrim İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimini Bahçeli Evler'deki Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamladı. Cumhuriyet Ortaokulu ve Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. Uğur Mumcu öğrencilik yıllarında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını kavramış, etkin, coşkulu, çok okuyan, araştıran ve sorgulayan bir gençti. Onun öncülüğünde yapılan toplantılara zamanın politikacıları, bilim ve sanat insanları çağrılıyor, münazaralardaki başarılarıyla dikkati çekiyordu. Daha 20 yaşındayken Türk Sosyalizmi başlıklı yazısıyla Yunus Nadi makale yarışmasını kazandı. Hukuk fakültesini bitirince 1965 bir süre avukatlık yaptı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Dönüşünde hukuk fakültesinin idari hukuku profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı oldu. 12 Mart'ın aydınlara yönelik baskıcı tutumundan o da payına düşeni aldı. Askerliğini yapmak için hazırlanırken tutuklandı. Sonrasında sakıncalı piyade sayıldı. Askerlik dönüşü gazetecilikte karar kıldı. Üniversiteden ayrıldı. Yön, kim, devrim, Türk solu, ortam, akşam, milliyet ve yeni ortamdan sonra uzun süre Cumhuriyet'te yazdı. Ölümünden önce 25, ölümünden sonra yazılarının toplandığı 40'ı aşkın kitabı yayımlandı. Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin, Yılmaz savunucusu, devrimci, hep emekten yana olan, hep araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü otomobiline konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü. Eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ile Özge, Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmak, kütüphanesini, arşivini ve tüm yazılarını tarihsel sırasıyla düzenli olarak araştırmacıların kullanımına sunmak, gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık alışkanlığıyla mesleğe kazandırmaya çalışmak gibi amaçlarla Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Vakıf Aralık 1995'te amacı doğrultusunda etkinliklerini yaşama geçirmeye başladı. Şimdi genç gazetecileri araştırmacılığa yöneltmek, insanların düşündüklerini yazıya doğru aktarmalarını sağlamak için yazma seminerleri düzenliyor, başkentlileri sanatsal, bilimsel etkinliklerde buluşturan toplantıların yanı sıra kitaplar yayınlıyor. Uğur Mumcu'nun gazete ve dergilerde 5000'i aşkın köşe yazısıyla dizi yazıları, söyleşileri yayımlanmış, UMAG yayın bölümü bunların hepsini bütün yapıtları ve bütün yazıları dizilerinde kitaplaştırmıştır. Yapıtların yeni baskılarına ilk baskılarda gözden kaçan yazılar da eklenerek Mumcu'nun tek satırının eksik kalmamasına özen gösterilmiştir. Çünkü onun canına mal olan bir savaşımla yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılar geride bıraktığı en değerli kalıttır. Ölümünden bu yana geçen sürede Bu yazıların hala güncel olması ise bu kalıtın önemini anlatmaktadır. Neden Öldürüldüler adını taşıyan araştırma dizimizin bu üçüncü kitabında Profesör Muammer Aksoy, Çetin Emek, Turan Dursun, Doçent Doktor Bahriye Üçok, Musa Anter ve Uğur Mumcu cinayetlerinin ardındaki karanlıklar, dava dosyaları, gazete arşivleri, konuyla ilgili kitaplar ve Uğur Mumcu'nun yazılarıyla gün ışığına kavuşturuluyor. Kitapta ayrıca öldürülen aydınlarımızın aileleri, yakınları ve dostlarının anlatımlarına da yer veriliyor. Bilimin ve sanatın aydınlattığı bir dünyada, demokrasinin yaşama biçimi ve adaletin herkes için olması, bir kişinin bile hak ve özgürlüklerinden yoksun kalmaması için, savaşın veren Uğur Mumcu gibi aydınlar, düşündükleri için öldürüldüler. Daha aydınlık bir dünyanın, Mumcu gibi aydınların çoğalmasıyla kurulacağına inanıyor ve bu inancı aydınlanmacılarla paylaşmanın verdiği güçle Mumcu'nun düşüncelerinin gelecek kuşakları da aydınlatacağını biliyoruz. Düşünenlerin öldürülmemesi, öldürülenlerin hiç unutulmaması dileğiyle. AG. Dipsiz Kuyu, Orhan Tüleylioğlu. 90'lı yıllar Profesör Doktor Muammer Aksoy'un öldürülmesiyle başladı. Bu olay Türkiye'nin yeniden adım adım bir kanlı ortama doğru sürüklenmesinin başlangıcı olacaktı. Irak ordu birliklerinin Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve ardından ABD öncülüğündeki uluslararası gücün Irak'a yönelik çöl fırtınası harekatıyla devam eden süreç, Orta Doğu'yu ucu sonu belli olmayan karanlık bir serüvene sürükleyecek, Türkiye'de aydınlara yönelik suikastler bu dönemde hız kazanmaya başlayacaktı. Aksoy'un ardından Çetin Emeç, Turan Dursun, Doçent Bahriye Üçok, Musa Anter ve Uğur Mumcu bombaların ve kurşunların hedefi oldu. Neden, niçin öldürüldü bu insanlar sorusu her zaman havada asılı kaldı. Irak'la komşu olma, ABD ile dostluk gibi etkenlerle Türkiye'nin krizden etkilenmesi Bağdat'ın vurulmasından önce başlamıştı. Kriz boyunca Türk dış politikasına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın politikası bir koyup üç almak sözleriyle özetleniyordu. Başbakan Yıldırım Akbulut'un Özal'ın sözü dışına çıkmadığı ve krizle ilgili kararın doğrudan Özal tarafından alındığı kamuoyunda yaygın bir kanıydı. Özal da kişisel dostum dediği ABD Başkanı George Bush'la sık sık görüşerek politikalar oluşturduğunu saklamıyordu. Hükümet olası bir Irak saldırısına karşı İncirli'ye ABD'nin gönderdiği Patriot füzelerini yerleştiriyor, Adana sırtlarında Rapier füzeleri ve Oerlikon uçaksavar toplarını hazır tutuyordu. Bu arada Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Çevik Kuvvet Birliği kapsamındaki İtalya ve Almanya'ya ait savaş ve keşif uçakları da Türkiye'ye gelerek Malatya Erhaç Havaalanı'nda teyakkuzda bekledi. Türkiye ekonomisi krizden olumsuz yönde etkilendi ve krizin neden olduğu açıklar zam ya da yeni vergilerle kapatılmaya çalışıldı. Körfez krizi boyunca Özal'ın yön vermeye çalıştığı hükümet politikalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki ve dışındaki muhalifler yoğun eleştiriler yönelttiler. Uğur Mumcu o yıllarda Türkiye'nin izlediği siyasetin tehlikelerine dikkat çekiyor, NATO'nun sorumluluk alanından Türkiye'deki ABD üslerine, dünyadaki silah pazarlarından Yeşil Kuşak kuramına, Atatürk'ün dış siyaset anlayışından, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına ilişkin, çeşitli strateji ve teorilerine değin pek çok konu üzerine yazıyor ve Türkiye'nin de bölgedeki her türlü askeri serüvenden uzak durması gerektiğini yineliyordu. Uğur Mumcu'ya göre ABD, Orta Doğu'da bir yeni düzen istiyordu. Saddam, ABD'nin Orta Doğu'da kuracağı yeni düzen için bir araç gibi kullanılmıştı. Orta Doğu'da kimin ne zaman kiminle dost, kiminle düşman olacağı belli değildi. Orta Doğu, kum ve petrolün oluşturduğu bir çamur deryasıydı. Körfez Savaşı sonrasının diplomasisi bir bilardo oyunu gibi oynanıyordu. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e, Alevi'yi Sünni'ye, Sünni'yi Alevi'ye düşman eden bu emperyalist siyaset, Orta Doğu'da yine yeni oyunlar peşindeydi. Mumcu o günlerde şu benzetmeyi yapıyordu. ABD, bilardo sopası ile Irak'a vuruyor, Irak topu Kürt topuna vuruyor, Kürt topu da Kıbrıs topuna. Bu zincirleme reaksiyon, Türk dış siyasetinin manevra alanını iyice daraltıyor. Körfez Savaşı, bütün şiddetiyle sürerken Mumcu, savaşta masum insanların öldüğüne dikkat çekiyor, savaş zenginliğinin kanlı, kirli ve uğursuz bir ticaret olduğunu, kimseye yarar sağlamayacağını söylüyor ve şunları yazıyordu. ABD'nin yeni Körfez doktrini, bölgeye Birleşmiş Milletler ve NATO'yu da kullanıp müdahale etmek, sonra da bölgenin tek egemen süper devleti olmaktır. Bunun adı emperyalizmdir. Emperyalizmin de oyunu çoktur. Hem oyunu çoktur, hem de işbirlikçileri boldur. Uğur Mumcu, Dipsiz Kuyu başlıklı yazısında, Körfez Savaşı ile başlayan sürecin, ülkemizde işlenen cinayetlerle ilgisini ortaya koyuyor ve şu saptamayı yapıyordu. Orta Doğu, emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleriyle çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık bir dipsiz kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişiyle Orta Doğu'da kimin eli kimin cebindedir bilinmez. Kim, kimi neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı da yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı. Mumcu, Orta Doğu'da sergilenen ve Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren senaryonun, Kürt satrancının taşlarını belgeledi. CIA ve Mossad'ın bu oyundaki rollerini ölümünden 17 gün önce Cumhuriyet'teki köşesinde sergilerken şu soruyu da yöneltiyordu. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa, ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş yapıyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Cinayetler tozlu raflara kaldırılan dosyalar, safsaklanan soruşturmalarla aydınlatılmaya çalışıldı. Cinayetlerin ardından yakalananlar ise hep tetikçiler oldu. Tetiği çektirenler meçhul kaldı. Cinayetlerin ardındaki güçlere ulaşılamaması ise yeni cinayetleri de beraberinde getirecekti. Bu cinayetleri planlayanlar aslında ülkemizin geleceğe dair umutlarını hedef almışlardı. Orta Doğu'da ve ülkemizde oynanan oyunları cesaret ve yüreklilikle ortaya koyan aydınlara yönelik bu alçakça suikastler işte tam da bugünlere ulaşmak için yapılmıştı. Neden Öldürüldüler adlı dizimizin elinizdeki bu üçüncü kitabında Türkiye'nin karanlık sayfalarındaki yerini koruyan Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Musa Anter ve Uğur Mumcu cinayetlerini tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Kitapta öldürülen insanlarımızla, yakınlarıyla yapılan söyleşilere, fotoğraflara, belgelere, soruşturma ve dava süreçlerine yer verilirken, Türkiye'de tezgahlanan oyun içindeki oyunların perde arkasına ışık tutmaya çalışılıyor. Kitaba emeği geçen, yazılarıyla ve önerileriyle katkıda bulunan dostlarımıza, çalışmama büyük destek veren Şeyh Güldal Mumcu'ya, Işık Kansu'ya, Günay Güner'e, Murat Sayın'a ve öldürülen aydınlarımızın yakınlarına teşekkür ederim. Zaman Dizin, 1980, 12 Eylül, ordu yönetimi el koydu. Darbeyle birlikte Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Dümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celos'undan oluşan 5 kişilik bir Milli Güvenlik Konseyi, MGK, kuruldu. MGK Başkanı Evren, 20 Eylül 1980'de eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'yu Başbakan olarak görevlendirdi. 7 Kasım, Onur ve Sol Yayınları Yöneticisi İlhan Erdost, ağabeyi Muzaffer Erdost ile Ankara'da gözaltına alınarak Mamak Askeri Cezaevine götürülürken, cezaevi aracında görevli askerler tarafından dövüldüler. İlhan Erdost, burada aldığı darbeler sonucu öldü. 1981, 16 Ekim, Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül'de faaliyetlerini durdurduğu siyasi partileri çıkardığı bir yasa ile temelli kapattı. 23 Ekim, Danışma Meclisi ilk toplantısını yaptı. 6 Kasım, Yüksek Öğretim Kurumlarını yönetmek üzere bir Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK, kurulmasını öngören 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu yürürlüğe girdi. 1982, 7 Kasım, Anayasa yapılan halk oylamasında %91,3 oranında kabul oyu alarak yürürlüğe girdi. MGK ve Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, kabul edilen anayasanın geçici birinci maddesi uyarınca 7 yıllık bir süre için Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı oldu. 1983, 6 Haziran, Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP, kuruldu. Partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 23 Haziran, Milli Güvenlik Konseyi, SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü ve 20 kurucu üyeyi veto etti. Doğru Yol Partisi, DYP, kuruldu. DYP ve SODEP vetolar sonucunda 1983 seçimlerinin dışında bırakıldı. 6 Kasım, milletvekili genel seçimlerinde oyların %45,1'ini alarak 221 milletvekili çıkaran Anavatan Partisi, ANAP, tek başına iktidar oldu. Seçime katılan diğer iki partiden Halkçı Parti, HP, 117, Milliyetçi Demokrasi Partisi, MDP, 71 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı Evren, yeni hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'a verdi. 15 Kasım, Kıbrıs Türk Federe Meclisi yaptığı toplantıda Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulduğunu ilan etti. 1984, 25 Mart, yerel seçimler yapıldı. ANAP %41,5 oy oranı ile birinci, SODEP %23,4 oy oranı ile ikinci, DYP %13,2 oy oranı ile seçimlerden üçüncü parti olarak çıktı. 15 Ağustos, PKK ilk silahlı eylemini gerçekleştirdi. Eruh ve Şemdinli ilçelerinde jandarma, karakol, gazino ve lojmanlarına silahlı saldırıda bulundu, bir erin öldüğü açıklandı. 1985, 3 Kasım, SODEP ile HP, SHP adı altında birleşti. 14 Kasım, DSP kuruldu, genel başkanlığını Rahşan Ecevit üstlendi. 1986, 30 Mayıs, SODEP ve HP'nin birleşmesiyle kurulan SHP'nin yapılan kurultayında eski SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü, SHP Genel Başkanı oldu. 28 Eylül, TBMM'deki boş 11 milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde ANAP 6, DYP 4, SHP 1 milletvekilliği kazandı. 1987, 24 Ocak, 1984 yılından sonra sınır karakollarına ve kendileriyle işbirliğine yanaşmayan köylere yönelik küçük çaplı vurkaç eylemlerine yönelen PKK, 1987'de büyük köy baskınlarına girişti ve aynı yıldan itibaren sınır karakollarına da daha kalabalık gruplar halinde saldırılar düzenledi. PKK militanları 24 Ocak'ta Hakkari'nin Uludere ilçesi Ortabağ köyünde bir düğün evini basarak 8 kişiyi öldürdü. Aynı gün Mardin Midyat'a bağlı Başyurt köyünün Gündük Körte mezrasını da basan PKK militanları burada da 7'si çocuk 10 kişiyi kurşuna dizdi. Bu iki baskın PKK militanlarının uzun yıllar sürecek köy basma eylemlerinin başlangıcı oldu. 6 Eylül, siyasal yasakların kaldırılması için yapılan referandumda 11.593.040 hayır oyuna karşılık 11.682.291 evet oyu çıktı. Böylece 12 Eylül sonrasında kapatılan siyasal partilerin liderlerine ve kadrolarına yeniden siyaset yolu açıldı. 29 Kasım, yapılan genel seçimlerde ANAP 1983'e göre önemli bir oy kaybına uğramasına karşın yine de seçimlerden birinci parti olarak çıktı ve yürürlükteki seçim yasası sayesinde mecliste seçimlerde aldığı oy oranının çok üzerinde bir oranda temsil edilme olanağını elde etti. Seçimlerde ülke genelindeki %10'luk barajı sadece 3 parti aşmıştı. Oyların %36,3'ünü alan ANAP milletvekilliklerinin %64,9'unu alarak 292 milletvekili, SHP %24,8'lik oy oranıyla 99, DYP %19,1'lik oy oranıyla 59 milletvekili çıkardı. 1988, 18 Haziran, ANAP 2. Büyük Kongresi'nde konuşma yapan Genel Başkan Turgut Özal, silahlı saldırıya uğrayarak elinden yaralandı. 29 Ağustos, Irak ordusunun saldırılarından kaçan binlerce Kuzey Iraklı Kürt, 29 Ağustos'ta Türkiye sınırına yığıldı. Bir gün sonra hükümet insani edenlerle sınırı açmaya kararlaştırdı ve binlerce sığınmacı Hakkari'nin Çukurca ve Uludere kesimine geldi. Kuzey Iraklı sığınmacıların sayısı 3 Eylül'de 100 bini geçti. 1989, 7 Mart, 1989 yılında eğitim kurumlarında başörtüsü veya türban tartışması yine gündemdeydi. 1988'de TBMM'nin kabul ettiği ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in vetosu üzerine 10 Aralık'ta yeniden oylanıp kabul edilen yüksek öğrenimde türbanın serbest bırakılmasına ilişkin yasayı Anayasa Mahkemesi 1'e karşı 10 oyla 7 Mart 1989'da iptal etti. İptal kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne tebrik telgrafları yağarken bir yandan da protesto gösterileri başladı. 8 Mart'ta İstanbul'da türbanlı ve çarşaflı bir grup tekbir getirerek protesto yürüyüşü yaptı. Protestolar 9 Mayıs'ta türbanlı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'ne siyah çelenk bırakmalarının ardından okudukları bildiriyle sürdürüldü. Türban yasağına yönelik gösteriler 10 Mart Cuma günü Cuma namazından çıkan grupların İstanbul, Adana, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirdikleri eylemlerle yaygınlaşarak sürdü. Bu arada İran'da üniversite öğrencilerinin türban yasağına karşı yaptıkları destek eylemleri ve İran basınında ve radyolarda Türkiye'ye hedef alan yayınlar üzerine 14 Mart'ta İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra 28 Aralık 1989'da toplanan YÖK ise Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 7. maddesinin çağdaş kıyafet zorunluluğu getiren fıkrasını yürürlükten kaldırdı. YÖK Başkanı İhsan Doğramacı, kıyafetler hakkındaki uygulamanın üniversitelere bırakıldığını söyleyerek, üniversiteler kendi düşüncelerine göre kararlarını alacaklar, dedi. YÖK'ün bu kararı, Anayasa Mahkemesi'nin türbanı serbest bırakan yasayı iptal eden 7 Mart tarihli kararının delinmesi olarak yorumlandı. 26 Mart, yapılan yerel seçimlerde ANAP büyük bir yenilgiye uğradı. ANAP, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin de bulunduğu birçok yerleşim biriminde 1984'ten beri elinde tuttuğu belediye başkanlıklarını kaybetti. Seçimlerden SHP 1., DYP 2., ANAP 3. parti çıktı. 19 Mayıs, Atatürkçü Düşünce Derneği kuruldu. 9 Kasım, 1989 sonbaharında Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu Cumhurbaşkanı seçimiydi. 1982'de anayasanın halk oyuna sunulup kabul edilmesi üzerine geçici birinci madde uyarınca Cumhurbaşkanı sıfatını kazanan Kenan Evren'in 7 yıllık görev süresi 9 Kasım 1989'da sona eriyordu. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması ANAP grubunun büyük çoğunluğunun desteğini alırken SHP ve DYP çok sert tepki gösterdi. Bu arada muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin topluca TBMM'den istifaları bile gündeme geldi. Ama bu gerçekleşmedi. Sonuçta her iki muhalefet partisi de seçimde aday göstermediler ve seçimlerin yapıldığı meclis toplantılarına katılmayarak Özal'ın adaylığını protesto ettiler. Turgut Özal, mecliste 31 Ekim'de yapılan 3. tur oylamada 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. 9 Kasım'da göreve başlayan Özal, aynı gün TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'u başbakan atadı. Bu arada PKK eylemleri hızla artıyordu. 1984-1989 arasında güvenlik kuvvetleriyle çatışmanın yanı sıra daha çok adını köy baskınları ile duyuran PKK artık askeri hedeflere, saldırılara girişmişti. Bu arada kasaba ve kentlerde de ağırlığını artırdığı söyleniyordu. 1990, 31 Ocak, Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, eski milletvekili, 1961'deki kurucu meclisin üyesi Profesör Doktor Muammer Aksoy, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 7 Mart, Hürriyet Gazetesi yöneticilerinden gazeteci yazar Çetin Emeç, İstanbul'da evinin önünde silahlı ve maskeli iki kişinin saldırısı sonucu öldürüldü. 2 Ağustos, Irak ordu birlikleri Kuveyt sınırlarına geçerek bu ülkeyi işgal etti. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Konseyi acilen toplandı ve ardından Irak kuvvetlerinin derhal geri çekilmesi yönünde uyarı kararı alındığını açıkladı. ABD'nin Devlet Başkanı George Bush, işgalden 4 gün sonra TV'den halka yaptığı konuşmada bu durumun ABD için gelecekte ekonomik getirisinin yıkıcı olacağını ve uzun vadede dünyayı olumsuz etkileyeceğini dikkat çekti. 4 Eylül, eski müftü ve yazar Turan Dursun, İstanbul'da evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. 26 Eylül, emekli MİT yöneticilerinden Hiram Abbas, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. 6 Ekim, SHP Parti Meclisi üyesi, eski senatör ve milletvekili, doçent doktor Bahriye Üçok, kargoyla Ankara'daki evine gönderilen bombalı paketin elinde patlaması sonucu öldü. 3 Aralık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Körfez krizi sonucunda Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tutumuna karşı çıkarak 3 Aralık 1990'da istifa etti. Çankaya Köşkü'nde yapılan Körfez krizi zirvesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde olası bir savaş durumunda taraf olmaması görüşünü savunan Torumtay, "İnandığım prensiplerle ve devlet anlayışımla hizmete devamı mümkün görmediğim için istifa ediyorum" açıklamasını yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Doğan Güreş atandı. PKK eylemleri 1990 yılında ilçe ve illere sıçradı ve ölen PKK militanlarının cenaze törenleriyle başlayan gösteriler, Nevruz kutlamaları dolayısıyla düzenlenen ve sık sık çatışmalarla biten daha büyük gösterilerle sürdü. 1990'dan sonra PKK eylemlerinin hedefleri arasında Kerkük Yumurtalık Boru Hattı önemli bir yer tuttu ve hattın çeşitli noktalarına birçok kez saldırılar düzenlendi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.